sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz haftada yer alan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle bu hafta önce çocuk haklarından bir bahsedeceğiz. Akabinde de tüm bu haklara rağmen ne yazık ki dünya üzerindeki tüm çocuklarla eşit haklara sahip olamayan sokak çocuklarından ve çalışan çocuklardan bahsedeceğiz bu hafta. Sen Olsaydın programında bu haftaki konu başlığımız sokak çocuğu ve çalışan çocuk olmak. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 89 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler bu sözleşmeyle çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve taraf devletleri de 54 maddeden oluşan sözleşme maddeleri gereğince kendi iç hukuklarında değişim yapmalarını istemiş. Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme en fazla sayıda ülke tarafından imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliğine sahip. Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme, uluslararası platformda mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermekte. Onaylayan devletlerin kendi iç hukuklarında gerçekleştirecekleri düzenleme ve değişimleri kontrol etmek ve her 5 yılda bir bu değişiklikleri yayımlamak için de Birleşmiş Milletler tarafından bir Çocuk Hakları Komitesi oluşturulmuştur. Bu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göz attığımızda öne çıkan maddelerden birkaçını da paylaşalım istiyorum bu vesileyle. Örneğin her insan 18 yaşına gelene kadar çocuktur bu maddelerden biri. Ve dünya üzerindeki tüm çocuklar aynı eşit haklara sahiptir. Çocukları ilgilendiren tüm konularda çocukların yüksek yararı temel alınmaktadır. Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Çocuklar doğuştan isim alma, vatandaşlık hakkına sahip olma, anne babasını tanıyıp bilme hakkına sahiptir. Her çocuk anne ve babasıyla yaşama hakkına sahiptir. Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır. Çocuğun yetiştirilmesinde sorumlu olan anne babalara devlet destek vermekle yükümlüdür. Çocuğu yetiştirmekle yükümlü olan kişiler kendi hak ve özgürlüklerini çocukların hak ve özgürlüklerine zarar vermeden kullanmak zorundadır. Devlet her çocuğun sağlığını güvence altına almakla sorumludur. Her çocuk sosyal sigorta, bakım ve eğitim haklarından faydalanma hakkına sahiptir gibi pek çok maddeyi içermekte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi ya da Sözleşmesi. Evet, olan bu. Peki var olan durum ne? Bakın, Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği bilgilere göre pornografi, şiddet ve yasa dışı faaliyetlerin çokça görüldüğü ilkelerde ne yazık ki çocuk istismarı had safhalara ulaşmış durumda. İstatistiklere bakıldığında ise dünya üzerinde 5 ila 14 yaş grubu arasında tam 250 milyon çocuk işçi olduğu ifade ediliyor ki, altını çizelim, hani 18 yaşına gelene kadar her insan çocuktur maddesi vardı ya, bakın bu veride 5-14 yaş grubuna ilişkin bir rakam söz konusu. Yani 14 ila 18 yaş arasında olan grupta çalışanları da eklersek bu rakam kat be kat büyüyecektir. Sadece ve sadece dünya genelinde 5-14 yaş grubu arasında çalışan çocuk sayısı 250 milyon ve yine 165 milyon yetimde dünya üzerinde yer almakta. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve akabinde kurulan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu'nun tüm çalışmalarına rağmen bugün çocuklar ne yazık ki hala toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil etmekte. Değerli dinleyicilerimiz, daha önceki Sen Olsaydın programlarında hatırlanacağı üzere belli başlı başına bir konu olarak çocuk olma konusunu ele almıştık. Yine bir başka haftada savaşta çocuk ve yetim çocuk olmak konularını ele aldığımız programlarımız olmuştu. Bu haftada istedik ki bu vesileyle sokak çocuğu olmak ve çalışan çocuk olmak. Bu iki konu başlığını birlikte ele alalım. Çünkü an geliyor, bu iki kavram arasında bir geçiş de söz konusu oluyor. Yani biz sokak çocuğu ya da çalışan çocuktan bahsederken sokakta çalışan çocuktan da bahsediyor oluyoruz kimi zaman. Peki nedir sokak çocuğu? Aslında sokak çocuklarının tanımını yapmak zor. Bu tanım yaşanılan coğrafyaya, bölgeye, ülkeye göre değiştiği gibi bununla birlikte çocuğun eviyle olan, eviyle ailesiyle olan ilişkisine göre, madde kullanıp kullanmamasına göre, suça bulaşıp bulaşmamasına göre de değişmekte. Yani bu sokak çocuğu çalışan bir çocuk da olabilir, suça teşvik edilen, hatta suç ortamının içinde suça bulaşmış bir çocuk da olabilir. Bununla birlikte madde bağımlısı çocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, zorla dilendirilen ya da çalıştırılan çocuklar veya sokakta aile bütçesine katkıda bulunmak için, katkı sağlamak için çalışan çocuklar var. Kağıt toplayan, mendil satan, araba camı silen çocuklar da var. Tüm bunları düşünüldüğünde hakikaten tek bir sokak çocuğu tanımı yapmak zor. Ancak eviyle ya da ailesiyle ilişkisi açısından genellikle sokak çocuklarını iki ana grupta toplamak mümkün. Sokağın çocukları ve sokaktaki çocuklar. Sokağın çocukları denilen birinci grup ailelerinden tamamen kopmuş ve en geniş anlamıyla sokağı ev edinmiş olan çocuklar. Ya gerçekten aileleri yok ya da aileleriyle bağları tamamen kopmuş, hiçbir bağ yok arada. Bir de sokaktaki çocuklar var, ikinci ana grup. Bunların ise aileleri var ama aile içi ilişkileri zayıf, ekonomik sıkıntıları çok fazla ya da parçalanmış ailelerin çocukları. Bu çocuklar da sokakta bütün günlerini geçiriyorlar, çalışarak, dolanarak bir şekilde sokakta geçiyor günleri. Çoğu zaman da geceleri bir şekilde evlerine dönüyorlar. Yani henüz daha evle, aileyle irtibatları tam anlamıyla kopmuş değil. Evet, peki çocukların sokakla irtibatı nasıl başlıyor? Bu hikaye nasıl oluşuyor? Yani sokak çocuğu denilen kavram nasıl oluşuyor, gelişiyor? Bakın, dünya geneline bakıldığında genelde savaş sonrası o kaos ortamında bir yanda yetimlik, bir yanda yoksulluk, çaresizlik, işte böylesi bir ortam çocuğun sokakla buluşmasını ve sokağa mesken etmesini sağlayabiliyor, kolaylaştırabiliyor. Türkiye geneline bakıldığında ise köyden kente göçler büyük bir etken. Tabii bu göçle birlikte ailenin yoksulluğu, bilgisizliği, ne yapacağını bilememesi, cahilliği, belki ilgisizliği, belki sevgisizliği, belki aile içinde yaşanan şiddet, geçimsizlik. Tüm bunlar bir araya geldiğinde göç eden ailelerin belki dışlanmaları, şehre uyum sağlayamamaları, ancak işin altı çizilecek bir boyutu var ki aile büyükleri belki şehre uyum sağlayamıyor bu göç neticesinde genele bakıldığında, ancak çocuklar kenti daha çabuk benimsiyor. İşte çocukları bir iş yerinde çalışmaya ya da sokakta çalışmaya iten, motive eden husus da bu. Ailenin ona ihtiyacının olduğunu düşünmesi, ekonomik sıkıntılar ve nispeten aile büyüklerine göre belki sokakla irtibatının daha rahat kurulabilmesi, bu noktada ne yazık ki çocukları sokağa iten bir faktör. Ve tabii sokaklara asıl çocukları çeken husus para. Sokağın hayatlarına getireceklerini sandıkları bir sözde özgürlük düşüncesi de var. Arkadaş ve grup etkisi de buna eklenince ne yazık ki sokağa çıkan çocuk bir daha kolay kolay geriye dönmeyebiliyor. Az önce saydığımız tabii pek çok faktör var. Çocuğu sokağa iten, çeken sebepler arasında ailenin ilgisizliği, ihmali, bilgisizliği, aile gelirine katkıda bulunması için çalışma beklentisi. Tüm bunlara bir de eğitim hayatını bitirme, eğitim hayatından kopma da eklenince çocuk tamamen boşta kalıp kendini sokağa atabiliyor. Bunun dışında yine çocukları sokağa çeken hususlardan bir diğeri de sahipsiz, kimsesiz olma. Yani anne babanın tamamen hayatta olmaması, ailenin olmaması da bir etken. Veya üvey anne babayla yaşayan çocukların onlarla yaşadığı anlaşmazlıklar da etkili olabiliyor. Bazen öyle oluyor ki o uçucu madde bağımlısı olan çocuklar bunu bir kez denedikten sonra bunun devamı için sokağa çıkabiliyor ve yine parayı temin edebilmek için ne yazık ki çareyi, umudu sokakta arayabiliyor. Bakın, özellikle evden kaçan çocuklar olduğu gibi ki az önce saydık, evdeki ihmal, şiddet, ilgisizlik, yoksulluk, yoksulluk, sevgisizlik, tüm bunlar sebebiyle kendisi evden kaçan çocuklar olduğu gibi kandırılan ve kaçması teşvik edilen, özendirilen çocuklar da var. Sonra ne oluyor? Sonra o sözde özgürlük gidiveriyor ve çocuk gerçeklerle bu kez karşılaşıyor. Dilendirilen, zorla çalışmaya itilen ya da suça teşvik edilen çocuk haline de gelebiliyor. Peki dünyada ve Türkiye'de bu alanda ne gibi çalışmalar yapılıyor? UNICEF bu konuda çalışmalara imza atıyor. Çocuk ve Genç Hakları Konseyleri düzenliyor. Ancak yapılan çalışmalar yine de yetersiz. Türkiye'ye bakıldığında ise Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, Türkiye Çocuklarla Dayanışma Vakfı, Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Derneği gibi bir takım dernekler, vakıflar, enstitüler, bürolar bu alanda çalışmalar yapsa da ne yazık ki sokak çocukları toplumun kanayan bir yarası. Bakın aslında altını çizmemiz gereken bir husus var. Tüm toplumun duyarlılığını gerektiren bir konu bu konu. Aile, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, okullar, çocuklar ve gençlere alternatifler sunabilmeli. Alternatif alan ve uğraşlar oluşturabilmeli ki çocuğu sokağa itmekten kurtarabilelim. O sebeplerden, sokağa iten sebeplerden kurtarabilelim. Bakın ilginç bir araştırma var. İrlanda'da yapılan bir araştırma. Kırtasiyeciler ve hırdavatçılar uçucu madde içeren yapıştırıcıları ve tineri tezgahın önünden arkasına aldıklarında çocukların bu uçucu maddeleri ve diğer zararlı bir takım maddeleri kullanmalarında düşüş yaşandığı tespit edilmiş. Ve yine küçük çocuklara bunların satışının yasaklanması gibi alınabilecek pek çok tedbir aslında bir toplumsal duyarlılığı gerektiriyor. Sokaktaki çocuklar için neler yapılabilir? Evet bu önemli bir soru, önemli bir konu. Üzerinde durulması, düşünülmesi gereken bir konu. Ancak bununla birlikte çocuklar sokağa mesken edilmeden neler yapılabilir? Bu konuda çok önemli bir konu. Bu konuda devlete, topluma, ailelere görevler düşmekte. Evet sokak çocuklarından bahsettik ama bu hafta programımızın bir diğer konusu da çalışan çocuklardı. Her çalışan çocuk sokak çocuğu değil ama çalışan çocukların bir kısmı da sokakta çalışan çocuklar. Çocuğun çalışması hususunda hukuki yasal durum nedir? Buna bakmadan önce o hani çocukları şöyle bir hatırlayalım. Mendil satan, ayakkabı boyayan, araba camı silen ya da kağıt toplayan çocuklar yani sokakta çalışan çocuklar. Bir de tamirci dükkanlarında çırak olarak ya da benzeri işlerde çalışan çocuklar var. Peki çocuğun çalışması hususunda hukuki yasal durum nedir? Evet Uluslararası Çalışma Örgütü'ne ve İş Kanunu'na göre çocuk çalıştırma alt basamağı 15 yaş ancak durum böyle olmasına rağmen ne yazık ki demin de dediğimiz gibi 6-14 yaş arası çalışan 250 milyon çocuk var. Dünya geneline bakıldığında da Türkiye genelinde de yine hayli yüksek rakamlar söz konusu. Aslında çalıştırmak çocuk istismarının en yaygın biçimlerinden. Peki çocuklar neden çalışır, neden çalışmak zorunda kalır? Bunun baş sebebi tabii yoksulluk. Bununla birlikte toplumsal bir takım inanışlar, geleneksel bakış açısı da bundan kaynaklanan düşünceler de söz konusu. Örneğin bazı aileler çocuklarının meslek edinip gelecekte iş bulma şansını artırmak için özellikle onları çalışma ortamlarına sevk edebiliyor. Hani bu belki yaz tatillerinde kısa süreli işlerde çocuğun psikolojisine, bedenine uygun bir takım işlerde söz konusu olabilir ama genel anlamda bakıldığında aslında demin de dediğimiz gibi çocuk çalıştırmak çocuk istismarının en yaygın biçimlerinden biri olarak kabul edilmeli. Bakın çocuğun çalışmadan, hayatın zor yanlarını görmeden okumayacağı, adam olmayacağı inancı ne yazık ki toplumda geleneksel yaygın olan bir inanış. Bununla birlikte işveren açısından bakıldığında da ne yazık ki yine çocuklar ucuz iş gücü olarak görülüyor. Neden? Çünkü çocuğu düşük ücretle çalıştırabilir, kolayca işten çıkarabilir, sigortasız çalıştırabilir. Aile yoksullukla pençeleşiyorsa çocuğun eve getirdiği para bile yerine göre belki ekmek parası olacak. Dolayısıyla işveren razı, aile belki gönlü razı olmasa da bir şey diyemiyor çocuğun çalışması durumuna karşı çıkamıyor yine de. Çocuk da ilk bakışta belki özgür olacağını zannediyor ya da para kazanması belki ona bir saygınlık, prestij kazandırıyor diye düşünebiliyor başta ama işin içine girdiğinde gerçeklerin hiç de öyle olmadığını zamanla anlıyor. Nasıl anlıyor? yorgunlukla anlıyor, bedensel yorgunluk. Çünkü bedenine uygun olmayan ağır işlerde çalışıyor çocuk. Psikolojisine uygun değil, çünkü daha oyun çağındayken kendi doğal ortamından alıkonulup çeşitli iş alanlarına sürükleniyor. Çok ağır iş koşullarında çalışıyor bu çocuklar. Bedensel olarak yıpranıyorlar. Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, eklem ağrıları, sinirlilik, uyku bozuklukları işin fiziksel ve fizyolojik boyutu, olumsuzlukları. Bir de psikolojik sıkıntılar var. Çırak olarak gördükleri muameleyi de eklersek buna, çabuk kızılan, azarlanan çocuklar ne oluyor? Belli bir süre sonra özgüveni zayıflıyor, psikolojik şiddeti öğreniyor. Ya tüm bu muameleyi sineye çekiyor, kabulleniyor, hırçın, saldırgan bir çocuk olarak belki dışa yansıtıyor ya da içe kapanıyor, pısırık, silik bir kişilik geliştirmeye başlıyor. Yani psikolojisi de olumsuz anlamda etkileniyor. Bununla birlikte hem çalışıp hem okula giden çocuklar yeterince bir okul başarısı gösteremiyor. Belki okulu bırakmak zorunda kalabiliyor. Bunlarla birlikte yine çok daha başka olumsuz durumlar da söz konusu. Örneğin o kötü ortam ve kötü örneklere şahit olabiliyor. Davranış bozuklukları, davranış problemleri çocukta gelişebiliyor. Bakın, çocuğun çalışmasının pek çok daha dezavantajı var. Sığdıramadığımız, söyleyemediğimiz, söze dökemediğimiz. Tabii bu esnada cinsel istismara maruz kalabilir, şiddete maruz kalabilir. Bedenen ve psikolojik olarak bir sömürü aracı olarak da kullanılabilir ne yazık ki bu esnada çocuklar. Çocuk haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde çocuğun tehlikeli işler, eğitimine zarar verecek işler, bedensel, ruhsal, zihinsel sağlığına ve ahlaksal, toplumsal gelişimine zarar verecek işlerde çalıştırılmasından korunması gerektiği belirtilmekteydi oysa, ama duruma baktığımızda ne yazık ki öyle değil. Bakın, sokaklarda çalışarak ve dilenerek büyüyen çocuklar, çocukluk hayallerini kumbarada biriktiren çocuklardır diyor Osman Atalay. Ne yazık ki o minicik eller, o minicik bedenler ağır işlerin başında. Güzel bir eser arası vereceğiz. İşte tüm o yaşananları anlatmaya çalışacak bu güzel eserde Ersen. Sokak çocuğu diyecek. Ersen'e kulak verelim. Ardından birlikteliğimiz devam edecek.
Emniyet kaydımda kaldı. Emniyet kaydında adlıksızlar. Kendi bildiği evi, soğuk ıssız sokakları, aç susuz elbet, sevgiye her an hazret. Kendi bildiği evi, ıssız sokaklar, ana baba ölmüştü bilmiyordu elbet. Emniyet kaydında adı Öksüz Ahmet.
Anne, ben çok acıktım diyordu çocuk gözünü bilgisayarından ayırmadan. O bile az önce ne söylediğini unutmuş, kendini kaptırmışken sanal alemin sohbetlerine annesi kapıda belirverdi. Al çocuğum, sandviçini getirdim, hadi ye. Tamam anne, oraya koyuver şimdi dedi gürbüz çocuk. Kapının kapanmasıyla annesinin odadan çıktığını fark ettikten sonra bağırdı çocuk. Anne, akşam babam istediğim oyunu getirecek mi? Anne, ben çok acıktım diyordu bir başka çocuk düşünde. Titreyerek uyandı uykusundan. İşte yine annesiz, sevgisiz ve yataksız. Bir köprü altında, gecenin ayaz karanlığında sabaha çıkabilmenin hesabını yapıyordu çocuk. Açlıktan guruldayan karnı ve soğuktan tir tir titreyen vücuduyla. Anne, ben çok acıktım diyordu o an yine bir başka çocuk. Ara vermeyecek miyiz artık? Aslında yemek biraz da bahaneydi. Güneş doğmadan azıklarını ve küreklerini alıp ellerine çıkmışlardı tarlaya. Güneş tam tepede olduğuna ve elleri sızlamaya başladığına göre öğlen olmuştu artık. Elinden küreği bırakıp derin bir oh çekerek yığılmıştı yere çelimsiz vücuduyla çocuk. Azığını yemeye gücü bile kalmamıştı artık. Anne, ben çok acıktım diyordu bir başka çocuk kendi kendine mırıldanarak. Bugün sabahtan beri daha hiç mendil satamadım. Üstelik cebimde de 5 kuruşum yok. Sabah annesiyle önünden geçen çocuk geldi gözünün önüne. Çocuk sızlanıyordu. Anne, hayır ben bu hamburgeri yemem. Başkasını istiyorum diyordu çocuk. Anne, ben çok acıktım diyordu o an yine bir başka çocuk. Annesine daha da sıkı sarılarak. Nereden geliyordu bu tüfek sesleri? Gökten mi yağıyordu bombalar? Babasıyla abisini nereye götürmüştü o korkunç yüzlü adamlar? Ve evleri neredeydi? Niye ekmekleri yoktu bir lokma dahi? Ve annesi niye çocuğun her acıktım deyişinde sessiz sessiz ağlıyor, dudakları bir şeyleri mırıldanıyordu? Anne, ben çok acıktım diyordu çocuk, bir başka çocuk. Hemen arkasından gelen o gözyaşları içinde. Öyle ya, annesi geçen sene ölmüştü. Hem yiyecek ekmeği hem de anne acıktım diyecek bir annesi bile yoktu. Hıçkırıkları arasında sesi duyuldu çocuğun. Anne, keşke hep aç kalsaydım ama sen yanımda olsaydın. Anne, ben çok acıktım diyordu çocuk. Gel çocuğum, yemek hazır. Üf, yine mi köfteli patates ve pilav? Tamam çocuğum, tavuk da yaptım. Hem bak tatlı da var, gel onlardan al. Hayır, yemeyeceğim. Hiç canım istemiyor. Hep aynı şeyler, hep aynı. Aç kalayım daha iyi, dedi çocuk. Söyleyebilir misiniz, bunların hepsi çocuk muydu? Hepsi aynı dünyada, aynı haklarla mı yaşıyordu? Hepsinin karnı aç mıydı? Ya da hepsinin annesi var mıydı? İnsanın annesi olması ve ona nazlanması nasıl bir şeydi? Ve gerçekten son çocuğun dediği gibi aç kalmak daha mı iyiydi? Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programında birlikteliğimiz eserin akabinde yine güzel bir yazıyla devam etti. Bin Bir Çocuk başlığıyla kaleme aldığım bir yazıydı. Sizlerle paylaşmış olduğum bu yazı. Evet, çeşit çeşit çocuk var. Bu yazıda da geçtiği üzere sokak çocuğu var, tarlada çalışan çocuk var, sokakta çalışan çocuk var, savaştaki çocuk var, yetim çocuk var. Bir de hani o yazının, hikayenin başında ve sonunda geçen o iki çocuk misalinde olduğu üzere içinde bulunduğu durumun, nimetlerin farkında olamayan, hiçbir şeyle de doyum sağlayamayan, mutlu olamayan çocuklar da var. Yani dediğimiz gibi bin bir çocuk, çeşit çeşit çocuk var. Tabii bunlarla birlikte suça bulaşmış çocuklar, tinerci ya da köprü altı çocukları dediğimiz çocuklar da var ki toplum olarak da görünce irkiliyor ve geri çekiliyoruz onlardan, değil mi? Uzaklaşıyoruz. Oysa ki vaktinde, zamanında ilgi gösterilmiş, sevgi gösterilmiş olsaydı, sahip çıkılmış olsaydı o çocuklar o hale gelmeyecekti. Her şeyden önce çocuğun dilinden anlamak lazım, çocuğun gönlüne girebilmek lazım. Ve o ilgiyi, sevgiyi esirgememek lazım hem aileler hem de toplum olarak. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli sandalye ile idam cezası verilen mahkuma son sözünün olup olmadığı soruluyor. İdam mahkumu adam çevresindeki hapishane görevlilerine, gazetecilere ve oradakilere baktıktan sonra acı bir sesle şöyle diyor. Eğer çocukluğumda bana böyle ilgi gösterilmiş olsaydı bugün şu mahkum sandalyesinde olmazdım, diyor. Yine yeni evine taşınan yaşlı bir adam ve o adamın yan komşusu, yaşlı adam çimleri biçerken komşusu hem ona hoş geldin diyor hem de kendi üslubunca ona bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki, bakın komşum, bu biçtiğiniz çimler var ya, çocuklar o çimlerin üzerinde koşturmaya, top oynamaya bayılır. Sakın onlara yüz vermeyin. Yoksa böyle giderse o çimleri yetiştiremezsiniz. Benden söylemesi, diyor. Aynı zamanda emekli bir öğretmen olan yaşlı adam cevap veriyor. Zararı yok efendim, diyor. Bence çocuk yetiştirmek çimen yetiştirmekten çok daha önemli. Bakın, neyin önemli olduğunu idrak etmek lazım. Biraz ilgi, biraz sevgi çocukları sokaktan ve suça bulaşmaktan bir nebze de olsa koruyacaktır. O toplumsal duyarlılığın altını çizmek lazım. Aileler, sivil toplum kuruluşları, toplum, devlet olarak her birimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Son bir örnekle bitirelim. Hazreti Peygamber'in ezanla dalga geçen çocukla münasebetinden bahsetmek istiyorum son olarak. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün ezanla dalga geçen bir çocuk görüyor. Yanına gidiyor, başını okşuyor. Ne güzel sesin var senin, öyle diyor. Bir daha okur musun ezanı? Çocuk şaşırıyor. Okuyor. Böylece bakın, hem yanına gidiyor, onunla ilgileniyor, başını okşuyor, sözlü iltifatta bulunuyor ve ezanı okuduktan sonra da kendisine maddi bir mükafatta da bulunuyor ve ardından da elini çocuğun göğsünün üzerine koyarak güzel bir duada bulunuyor. Çocuk şaşırıyor. Bu hikaye, bu yaşanan olayı duyan, okuyan bizler de asırlar sonra galiba şaşırıyoruz, değil mi? Böyle bir durumda biz ne yapardık? Azarlardık. En iyi ihtimalle nasihat verirdik herhalde. Olmaz böyle şey. Ayıptır. Yapılır mı? Edilir mi? Bak yavrum, çocuğum bir daha yapma derdik büyük ihtimal. Ama Hazreti Peygamber'in bu metodundan alınacak çok ders var. Ve o kim biliyor musunuz? Ebu Mahsure radiyallahu anh ölünceye kadar Mekke'de müezzinlik yapan kişi. Hazreti Peygamber çocuğu olan onunla çocuklaşsın diyor ve çocuklarınızı çokça öpün, zira her öpücük için cennette size bir derece verilecektir diyor. Anne baba duasının reddedilmeyeceği rivayet olunan dualardan olduğunu ve o duanın çocuğu adeta bir zırh gibi sardığını, kuşattığını da unutmamak lazım. Tüm çocukların yüzünün güldüğü, hiçbir çocuğun sokakta kalmak ve çalışmak zorunda olmayacağı bir dünya dua ve temennisiyle de programımızı bitirmiş olalım. Haftaya görüşünceye buluşuncaya kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.